Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Sen, ben, o. Hayatlardan bir koleksiyon, seslerden bir albüm.
Belki sen, belki ben ya da o. İçimizden biri hayatından hikayeler anlatıyor. Tüm tuhaflığıyla, ağırlığıyla, neşesiyle ve incelikle.
Gel sana kuru mama vereyim, et vermeyeyim. Bak yemedi, eti istiyor. Bunlar çok içgerçi. Ama etçil hayvanlar, ne olsun, biz zorla hani kolaya kaçmak için kuru mama alıyoruz. Kuru mamanın da çeşit çeşit derece biliyorsunuz. Bir de %18 zam yaptılar ya şimdi KDV. O yüzden hani ortalama aldığımız kuru mama bile biraz zorlanıyor. İnsanlar o yüzden daha ucuza kaçıyorlar. Hani iyi bir şey değil bu kuru mamalar. Yok. Yani bunların doğal beslenmeleri çok daha iyi. O yüzden ben kendim kedi beslerken tavuk ve ciğere itina gösteriyorum. Gel bak, burada da tavuk var, gel. Sarman gel. Sarı, bak tavuk var burada şansına.
Bir deli oluyor tavuğa.
Şansına tavuk çıktı kırıntının içinde. Çok şanslıymış bizim oğlan.
Zeliha Bürtek mimarlık, sonra sanat tarihi ve felsefe okudu. 21 yıl boyunca üniversitelerde ders verdi. Ama 25 yıldır onun hayatını asıl biçimlendiren şey sokak hayvanlarını beslemek. Az uyuyor, her gün sabah 5'e kadar kilometrelerce yürüyerek hayvanları doyuruyor. Peki bunu neden yapıyor? Kendisi de felsefeci olduğundan sorabiliriz. Çok insanın delilik olarak baktığı bu işin ardındaki felsefe ne? Hayatta mutluluktan, anlamdan ve sorumluluktan konuşuyoruz. Sarmanla Spinoza'nın sürgün köpeklerle terazi burçlu filozofların buluştuğu bir hikaye anlatıyor. Bir gece o gezerken kayıttayız.
Nişantaşı'nda o Etfal Hastanesi'nin arka sokağın taraflarında oturuyorduk. Zaten hep kedilerin, köpeklerin olduğu bir mahalleydi. Özellikle bir komşu bütün o kedileri, köpekleri evinde bakardı. Bahçesi, mahallenin köpekleri hep onun bahçesinde olurdu. Oradan zaten aşinaydık hani onlara. Hani bir farkındalık var ama hani bu anlamda sahiplenmek ve bu sorumluluk duygusu çok daha sonra gelişti tabii ki. Özellikle bir yengem özellikle hep böyle kedi beslerdi. Doğum yapan anneleri leğene koyup eve alırdı. Çünkü öyle bir hani sepetmiş, mindermiş o tip aksesuarlar zaten yok. Doğal olarak düşünsenize 70'lerin ortaları. Şöyle Rusya'da kedim oldu. Ben Rusya'da yaşadım. 2 sene bir şantiye mimarlığı yaptım. İşte bu şu anda Kiev falan oraları hep gördüm zaten. Şantiyede bir kedi sahiplenmiştim. Güzel bembeyaz bir kedim vardı ama ailem istemeyecekti geldiğimde, dönüştüğümde. Onu şantiyenin doktoruna vermiştim. Sonradan o doktor onu Türkiye'ye beraberinde getirmişti. Ondan haber almıştım. İlk öyle bir sahiplenmem oldu, kedi sahiplenmem, hayvan sahiplenmem diyelim ya da bakmak, ilgilenmek, hani onun sorumluluğunu üstlenmek ilk öyle oldu. 92 senesi. Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra da yandaki bina, Galettepe'de oturuyoruz. Yani yandaki bina inşaat halindeydi. İnşaat bir süre kapatıldı. İçeride bir kurt köpeği bırakıp gittiler. Kurt köpeği adı da unuttum. Çok güzel bir kurt köpeği, Alman kurt köpeğiydi. Yemek gelip yemek veren yoktu. Ben bunu fark ettim. Bu sefer ben böyle kuyu sistemiyle böyle yoğurt kovasını iple bağlayarak bir yandan su indirdim. Bir de yemek indirmeye başladım. İlk böyle başladı. Çomo'ydu adı, Çomo. Evet, Çomo'ya yemek ve su vererek başladı. Sonradan etraftaki hayvanları fark etmeye başladım. Carrefour'un oradaki dervişi fark ettim. Dervişin bacağına meğerse platin konmuş. Oradaki başka bir gönüllü tarafından. Sonra derviş bizim evin bahçesine gelmeye başladı. Benim babam Şafi. Şafi olduğu halde babam dervişti, dervişe dokunurdu. Babam her zaman şey derdi, böyle şeylerin hani tamamen hurafe olduğunu söylerdi. İşte, derviş babamı camiye götürür, ona eşlik eder. Sonra babamla birlikte camiden eve dönerdi. Çünkü babam hani bir yandan da ritüelleri yapan bir adamdı. Sonra da kedileri fark ettim. Siz fark ettiğiniz anda olay başka bir boyuta giriyor artık. Zaten oradalar. Ama çok tuhaf bir şey insan işte. İnsan tuhaf bir varlık. Onları orada fark edince sanki ben bakacakmışım, ben yemek verecekmişim gibi. Böyle bir bu böyle katlana katlana bugüne geldi. Pandemiden sonra ders vermemeye başladım. Normalde 21 senedir hocalık yapıyordum üniversitede. Yani bayağı farklı üniversitelerde, Marmara Güzel Sanatlar'da o sabit 21 senedir, Yıldız'da da hani yüksek lisans doktora dersleriydi. Ben mimarım aslında. Sonra sanat tarihi felsefe okudum. Ondan sonra da Paris'e estetik okumaya gittim ama orayı tamamlayamadım. Sevdiğim adamı bırakıp gittiğim için. Evet, belki buradan dinlerse aklına gelir. Neyse, basit şeyler ama insan böyle bir varlık. Geri döndüm. Babam çok üzülmüştü. Düşünün, bir baba kızı ülkeye dönüyor diye üzülüyor. Ali Akar çok değerli hocam. Aynı zamanda hocam, dostum diyelim. Her zaman yanımda olmuştur benim. Her zaman referans olmuştur. O bile çok kızdı. Orada olsaydım başka bir zeliğe alırdım. Onu ben de biliyorum. Evet, çünkü plastik sanatla uğraşıyordum. İşlerim vardı. O küçücük yaşımda o büyük büyük işleri yapmıştım. Bütün yengeçlerin yaşamında vardır. Tanpınar'da da vardır onu mahveden. Kafka'da da vardır. Proust'ta. Baktığınızda çok böyle çok eşli değiller ama gel gör ki onları mahveden aşkları oluyor. Biz de o tayfadayız. Yok, az sürdü. İki deli aynı ipte oynamıyormuş. Ben de aynı fikirdeydim. İyi ki de sürmemiş. Yok, yapamazdık. Ama hani her zaman göz bebeğimdir. Her zaman da öyle kalacak. Kıymetli biridir. Öyledir. Çok duyarlı ve sosyal sorumlu olan biridir. Bu camianın önemlilerinden diyelim. Tabii ki iyi oldu döndüğüm. Çünkü ben bu yaşamdan şikayetçi değilim. Dünyayı böyle algılıyor olmaktan şikayetçi değilim. Onlar beni yormuyor, insanlar yoruyor her zaman gibi. Önceden insanlar beni yormazdı. Hayvanlara baktıktan sonra insanlar beni yormaya başladı. İnsanların için ama problemi olan bir insan olmadım. Hiçbir zaman. Sonra fark ettim ki ben insanlarla inanılmaz sıkıntı yaşıyorum. Hayvanlara baktığım için. Çünkü insanların istemediği bir şey yapıyoruz. Hiçbir şekilde istemediği bir şey yapıyoruz. Hatta bu işi yapanların da istemediği şekillerde yapıyoruz. Asıl şu anda gelinen nokta o. Taksiler beni tanıdığı için artık almıyorlar. Çünkü malzemeyi taşımak istemiyorlar. Benle yemek dağıtmak istemiyorlar. O kadar komik ki bazen eskiden o karlı günlerde bir saat falan karın altında beklediğim oluyordu böyle soğukta. Kimse almıyor. İstemiyorlar. Özellikle gece dağıtımlarını yapmak istemiyorlar benimle. Hepsi tanıyor çünkü %90. Bir sürü de para tutuyor. Az buz para değil ama istemiyorlar. Nedenini bilmiyorum. Önce şu karşıya geçelim. Eski, obez, yani ne diyelim, orta yaş üstü, yani ne de bir süre sonra ölecek olan hayvanlar. Çok isterim tabii ben açıkçası hani yenilerinin aralarına girmesini. Ama burada çok daha başka faktörler var artık. Çünkü şehrin içinde belediye değil, hayvanseverler de istemiyor. Çünkü birçoğu bunu iş yükü olarak görüyor, yeni hayvan istemiyor. Bu iş o kadar tuhaf oldu ki 25 senedir bu işin içindeyim. Ben 25 olmuştur herhalde, buraya koyacağım. Eskiden belediyeden kedileri, hayvanları korurduk. Ama şimdi son neredeyse 10 seneden fazla sürdü, daha da fazla derneklerden ve hayvanseverlerden koruyoruz hayvanları. Ormanlık alanlarda besleme grupları oluşturuyorlar. Orada düşünsenize, evcil hayvan ormana gider. Ormandaki köpeklerin hiçbiri Tanrı'na sepetle indirmedi. Onların hepsi mahallemizde, sokaklarımızdan giden köpekler. Akıl kâr bir iş mi? Evcil hayvan insanla yaşar, öyle değil mi? Kısırkayı biliyorsunuz, toplama kampı. Uzaktan baktınız mı hiç? Auschwitz'e benzer. Neden öyle bir yer yapılsın? Bunların hepsi evcil. Kasap zam yaptı. Konuyu güzel açtınız. Yeni zam yaptı. Ama kabul etmedi. Zamla ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir 3 kasaptan alışveriş ediyorum. Kurmama, özellikle bu önceden kurmamalar bu kadar pahalı değildi biliyorsunuz. İnanın ki bu işi lükse soktular. Ama bu lüks olmamalı. Onlar varlar ve dünyada yaşıyorlar. Beslenme ve barınma niye lüks olsun? Yani o tavuk ciğeri ve tavuğu veren, kedilere veren insanlar da artık çok çok azaldı. Çok. Sormayın. Çok fazla. Mama. Bu ayki mama. 2,5 milyar lira sadece mamaya verdim. Evet. Bu ayki mama param. Ama bu daha şu anda ayın ortası gibi. Ayın sonu var. Taksi paralarım var. Çünkü benim arabam yok. 23 senedir bu işi yapıyorum desem, 23-24 senedir. Hadi yuvarlak 25 diyelim. İki de Tanrı eklesin. Aa, bana öyle diyorlar. Ben de diyorum ki cennete gitmenin yolu bu kadar netse. Peki niye yapmıyorsunuz? Abi işte, abla işte yapamıyoruz. Olmuyor işte diyor. Herkes olmuyor. Cennet bu kadar kalabalıksa zaten ben oraya gitmeyeceğim diyorum. Tanrı'ya söylüyorum. Beni kalabalık yere alma diyorum. Eğer öyle bir şey varsa. Ben inançlı biri değilim. Ondan sonra beni boşluğunda tutsun eğer, rica ediyorum. Eğer orada bir ceza verecekse de onunla hesaplaşırız onunla da. Ona da sorarım yaptıklarını, ettiklerini. Çünkü benim de ona sorma hakkım var. Dogo var da. Görmüyorum. kasap, çocukluğumuzdan beri kasaptan kırıntılar alıp veririz değil mi? Çiğ. Yani bunlar zaten biz vermesek bile zaten çiğ yiyecekler. Börtü böcek çinisine kavlayacaklar. Hani bunların piş piş yemek diye bir kavramı yok ki, dışarıda yaşıyorlar zaten bunlar, öyle değil mi? Ya, yarattığı Tanrı'yı kandıran tek bir ülke burası. Evet, yarattığı Tanrı'yı kandırmanın yollarını çok iyi biliyor. İyilik ya da sevap ya da işte şey, kendisine verilecek olan o lütfu en kolay, en ucuz nasıl veririm düşüncesiyle hareket ediyor. Ama ıspanak yemez ki hayvan. Öyle değil mi? Ama gönlü rahat. Çünkü bir şey verdi. Kendinden bir şey verdi. Yemediği şeyi verdi. Öyle değil mi? Kendine hoşlaşmadığı bir şey verdi. O yüzden bu ülkeye çok zor. Toparlanmayacak o yüzden. Yani hiç zaman. Çünkü hep kurnazlık ve kandırmaca ile ilerliyor. Ama ben kendi adıma bu işi bir sosyal sorumluluk olarak yapıyorum. Onu söyleyeyim. Yani biraz kantçıyım. Zaten doktora tezim de kanttı. Yani o sorumluluk ahlakıyla yapıyorum. Çünkü insanı hayvandan ayıran en önemli şeyim ben. Sorumluluk, responsabilite olduğunu düşünüyorum. Öteki türlü akıl hepimizde var. Arzu, haz. Tabii hayvanda haz olarak düşünmesek de bütün bu davranış biçimleri hayvanda da var. Hayvan gibi yemek, hayvan gibi sevişmek gibi ifadeler vardır mesela. Sorumluluğun önemli olduğunu düşünüyorum. Bence toplu yaşamın en temel şeylerinden biri o sorumluluk ahlakının olması. Kesinlikle. Ve yaşamı kolaylaştıran şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Ben o bilinçle, o düşünceyle yapıyorum. Yani bunu bir görev gibi veyahut da hani acıdığım için ya da hani değil. Hayır, sosyal sorumluluk adına yapıyorum. Ben onu söyleyeyim. Evet. Özgür yaşaması gereken hayvanların barınaklarda kapalı olmasını kabullenemiyorum. Her canlı özgür olmalı. Onlar tarihte Foucault'u biliyorsunuz tabii, Michel Foucault'u. Severim de, terazi burcu bu arada. Bu arada ben yengeç burcuyum. Burçları çok önemli benim için. Terazi Foucault tam terazi. Nietzsche'de terazi bu arada. Teraziler biraz deli dolu oluyor. İnanılmazlar. Foucault zaten yazıyor hani kapatılmanın tarihini yazdığında delileri kapatıyorlar, hastaları kapatıyorlar, evsiz barksızları kapatıyorlar değil mi hani? Ondan sonra başka suçluları kapatıyorlar ve koca koca inşa edilen binaların tarihini yazıyor Foucault. Bu hayvanların hiçbir gruba girmiyor ki. Niye kapatıyoruz?
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlem. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Hak zaten çok saçma sapan bir kavram. Yani hak sahibi ve hakkı veren zaten yöneten demektir. Yani öyle bir yaşam hakkı diye bir şey yok. Varsınız. Varsanız zaten yaşıyorsunuz demektir. Sadece bu özellikle bu batı şeyinin zihniyetinin uydurduğu, özellikle bu insan hakları beyannamesini düşün. İnsan hakları beyannamesini şu anda Türkiye'de imzalamış hani, düşündüğünüzde. Ne kadar uygulanıyor hani baktığınızda, Gezi'de olanları düşündüğümüzde. Hak tam tersi sömürünün en, özellikle 20. yüzyıl sonrası sömürünün en, ne denir, en estetize edilmiş, en entelektüelize edilmiş kavramı olarak karşımıza çıkıyor. Ama önceden böyle, önceden kolonizasyon döneminde o kapitalizmin, hani o sermayenin kendi şeyiydi. Çünkü ben sana geliyorum, sana şey, bilmediğin dili getiriyorum. Hak sahibi insanlara dönüştürüldünüz. Ama mesele yaşam felsefesinin olmamasıydı. Özellikle bu hayvan hakları savunucuları hayvanların haklarını hem savunduklarını hem de dağıttıklarını düşünüyorlar. Bu tamamen şeyle ilgili bir şey. İnsan merkezcilikle ilgili bir şey. Böyle bir şey yok. Kapitalizm ayakta tutmuyor bir şey. Kapitalizm bizim gerçekliğimiz. Biz neyse kapitalizm o. Ama idealler zaten savaşları çıkaran şey. Evet, Tanrı yüzünden savaşlar çıktı baktığınızda. Komünizm, o da bir ideal. Ama o hiçbir şekilde uymuyor bize. Uymayacak, hiçbir zaman uymayacak. İnsan doğasına çok aykırı. İsterdim. Niye istemeyeyim? Lenin'le o ilk dönemleri çok müthişmiş. Çok kısa sürmüş. İsterdim kesinlikle ama olmaz. İnsan doğasına çok aykırı. Kesinlikle çok aykırı. Ama kapitalizm insan doğasının kendisi. Bütün elime imkanlarım ne varsa hepsini bunlar için kullanıyorum. Sonuna kadar. Ders verirken gene almaya çalıştım hep. Özellikle yeni kültürel çalışmalar dersini pandemiden evvel 2 sene onu vermiştim. Yüksek lisansı. O zaman bayağı bir kitap almıştım. En son o yoğunlukta aldım. Çünkü yeni kültürel çalışmalar pek popüler. Özellikle bu Amerikan çıkışlı biliyorsunuz. Pek de sevmiyorum o dersi ama çok haz etmiyorum o dersen. Çünkü o derste tuhaf böyle bir şey var. Çok buram buram bir sağ kokuyor. Evet. Yani o 68'in bütün kazanımlarının tekrardan sorgulandığı ve eleştirildiği bir ders aslında o. Çok da öyle naif bir ders değil. Neyse bunu sonra konuşuruz. Yani kitap almak istiyorum en çok. En son geçen de bir tane aldım. Ne almıştım? Sorumluluk duygusu yaptığım için o şeyi gerçekleştirdiğimde kafamı yastığıma rahat koyuyorum. Ve huzurlu oluyorum. Beni mutsuz eden insanlar. Sahip olmadığım bir şey istemedim hiçbir zaman için. Doktora yaptık diyelim, Kant çalıştım diyelim. Hep zaman ayırdım, emek ayırdım. Hep yani istediğim şeyleri yaptım ben. Yani mutsuz biri diyelim, sadece insanlar beni mutsuz ediyor. O kadar. Bir sürü martım var. Hatta şikayet ettiler. Martılara veriyorsunuz ya. Ya ne demek? Kaldırımda bütün ortak yaşam alanı her canlıya ait değil mi? Ama insanlar kendi attıkları çöplerin, kendi tükürüklerinin, kendi izmaritlerinin hesabını vermeyip bir canlı için koyduğunuz gıdanın ve o gıda tüketiliyor. Hiçbir şekilde kalmıyor bir şey. Bakın buradaki bir lokma kalmayacak. Çünkü buraya karga da inecek, martı da inecek. Suyu her gün değiştirmek gerekiyor. Çünkü temiz bir şey görüntü daha iyi. Yosunlu pis bir görüntü bence rahatsız edici. Ama işin ilginci çok tuhaf bir şey söyleyeceğim. İnsanlar inatla algılarım öyle oluşmuş bilmiyorum. Tam yemek noktalarına, yemek su kaplarına çöplerini atıyor. Böyle bir şey var. Buna inanabiliyor musunuz? Bir dakika kurmamayı getireyim. Dün buradalardı, bayağı yediler. Bazen diyorum ya geliyorlar, bazen gelmiyorlar ama gece gelen oldu. Şimdi biz gidince buraya martılar inecek. Martılar da aslında yabani ama değil. Martılar da evcil baktığınızda. Çünkü koyduğumuz yemeği sonuçta bizim koyduğumuz sulardan içiyorlar martılar da. Evet değil mi? Denizde yaşıyorlar ama bizim sularımızdan içiyorlar. Çok tatlı değil mi? Kediler eski İstanbul kedileri değil. Eski koca kafa, çapkın İstanbul kedileri çok az. Çünkü öldüler. Şu anda İstanbul'da da yani bu koronavirüsü insanlar ama koronavirüsü bir önceden tanıyorduk. Çünkü ilk hayvanlarda kediler de vardı. Ama biz bu cahil cühela tayfaya koronavirüsü biliyorduk demiyoruz. Çünkü Türk insanı duyduğu her şeyi ilk önce duyduğu gibi anlar. Bu koronavirüsle bağlı olarak FİP diye bir hastalık var. Bu FİP'in ıslak formu, kuru formu var. Ve İstanbul'un kedilerini bu FİP hastalığı perişan etti gerçekten. Bağışıklığın bu kadar tehlike altında olduğu, bu virüsçük viral sorunla tehlike altında olduğu bu kedi ne distopya mı diyelim ne diyelim bilmiyorum. Bu kedi distopyasında sürekli bir kısırlaştırma telaşındalar. Anestezi aldığı zaman beden insanda da öyle bağışıklık düşüyor. Anestezi alan kediler bağışıklık sistemi düştükten sonra bir hafta sonra hastalık patlıyor. Neden? Niye bunu reva görüyoruz bu hayvanlara? Bırakın doğursunlar. Birincisi neden biliyor musunuz? İş yükünü azaltmaya çalışıyor hayvanseverler. Çünkü her doğum bir iş ilave. Akıl böyle devreye girmeli. Ben ormanlık yerde, köylük yerde otursam hiçbir şekilde ne kediyi ne köpeği kısırlaştırmazdım. Hayır. Niye kısırlaştırayım? O zaten büyüttüğü, güçlü olduğu yavruyu getirecek, yaşama dahil edecek. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayvanın bakmadığı hasta yavruyu alıp bakıp onu yaşama dahil etmek için uğraşıyoruz. Ve bu bizi çok yoruyor. İyi klinik arıyoruz, iyi ilaçlar arıyoruz, büyük bütçeler ayırıyoruz. Çünkü annenin bakmadığı hayvanı biz bulup alıyoruz çoğu defa. Evet, baktığımız hayvanların %50 çoğu da böyle oluyor. Ha, onları hiç sormayın. Veysel Efendi ilk kör kedim. Aşık Veysel'in Veysel'i. Zaten telefonumun üstünde de o var. O öldüğünde tuhaf oldum. Annem öldüğünde bu kadar ağlamamıştım. İtiraf edeyim. Veysel Efendi hep benimle yaşıyordu. Evet, bahçeyi biliyordu, otoparkı biliyordu kör olduğu halde. Yaşlılığını fark ettiği halde kendi başına dışarı çıkmama kararını kendi aldı. Bir yaşlı insan gibi evde oturdu. Evde kaldı. Sonra ilk baktığım kedi Düdü 21 yaşında öldü. Düdü beni çok üzdü. Düdü benim her şeyimdi. Düdü çünkü insan gibiydi. Böyle şey gibiydi. Beni hiç yormadı ikisi de. İlk baktığım hayvanlar beni yormadı. İnanmayacaksınız ama size şunu söyleyeyim. İlk hayvanlar da değişti. İlk dönem baktığım hayvanlar beni hiç yormazdı. Sonradan baktım hayvanlar beni yormaya başladı. Ben hani evde de zaten hani dışarıda yaşayamayacak olanlara bakıyorum. Dışarıdaki yaşayabilecek hayvanı evde tutmak istemiyorum. Çünkü zaten bahçe katındayım. Hani onlar özgürce yaşamalı. İhtiyaç durumunda olanlara yardım etmek istiyorum. Ve hep benim kör ve kör zaten. Hep kördü. Bir de felçlerim var birkaç tane. İdrar kaka yapamayanlar. Omurga travması almış olanlar.
Sizi takdir ediyorum gerçekten vallahi. İyi ki varsınız.
Eyvallah. Biz kedimizi kısırlaştıramadık. Böyle işte kıyamadık. Dişi. Bilmem, dişi. Bu iki hafta önce bir girmişti şeye.
Dönemine.
İlk defa. Kaç aylık? Bir yaşında. Ha, bir tamam. Yaş iki aylık diyeyim size. Tabii bilmediğimiz için bayağı bir şey yaptık ama perişan olduk tabii. Ay ne yapacağımızı şaşırdık. Uyku falan yok. Eve gitmek istemiyorum ben.
Niye öyle demeyin ya?
Ama çok bağırıyor.
Ne yapsın? Yani insanlar da yani onlar sadece bağırıyor en azından. Başka bir şey yapmıyor.
Hocam bunu acı çekmiyor değil mi bu?
Yok. Ya da düzgün bir erkek bulun. Temiz bak hastalık olmadı. Çiftleşsin ondan sonra kısırlaştırın. Hani dışarı bıraksanız dışarıda
olmaz.
Bu arada...
Olmaz. Hayır. Parçalarlar.
Evet. Erkek kediler çok azgın durumda şu anda. Bir de İstanbul'un kedileri çok değişti. Eskisi gibi değil. Efendi kedi kalmadı.
Yok.
Yok. Yani dişi kedilere çok zarar veriyorlar.
Ay ben tek şeyim benim acı çekiyor mu bu dönemde diyorum yani.
Yok yani.
İkinci bizim.
Biz acı çekiyor muyduk çiftleşemeyince dönemimiz gelince bilmiyorum. Bizden farklı değiller ki. Omurga ve merkezi sinir sistemleri var.
Yani yardım ister gibi bağırıyor.
Hayır bağırmasının sebebi erkekleri çağırıyor.
Öyle mi?
Tabii ki hayvanlar bağırırlar.
Ama popo sürekli yukarıda.
Hayvanlar bağırır ve koku salar. Allah'tan insanlar koku salıp bağırmıyor. Hayır, yoksa sıçmıştık yani bu düşünce. İnsanların bilmediği kadar gecenin ne olduğunu biliyorum. Evet maalesef. Bir sürü sokaklar her yeri biliyorum. Nasıl bir yaşam olduğunu. Tuhaf insanlar da var. Eskiden 155'im bu kadar çok kızardım doğal olarak. Hani hep herkes gibi ben de polislere. Ama geceleri 155'in de dolaşmasından memnunum. Bunu söyleyeyim. Çünkü ben de geceleri sokakta yemek dağıttığım için kolluk güçlerinin sokaklarda dolaşmasından memnunum. Çok tuhaf değil mi? Bir gün böyle bir şey düşüneceğim hiç aklıma gelmezdi. Sabah 5:30-6'ya kadar oluyor. Tanıyor insanlar zaten. Yani o cihazdan takmadım işte. Hani bilmiyorum ama çok yürüyorum gerçekten. Bayağı yürüyorum. Ama moralimim çok bozuk olduğunda eskiden bu kadar değildim. Son bir senedir falan çöküntü yapıyor bende. Bayağı bir çöküntü yapıyor. Hani yürüyemiyorum bile artık. Yani o moral bozukluğu. Hiç öyle şeyler yok. O kadar şeyler yaşamazdım ama son 1-2 senedir herhalde yoruldum. Çok az uyuyorum ben. Çok az işte. Saat belli değil. Ama insanların uyuduğu vakit uyumamayı çok seviyorum. Bence çok güzel bir şey bu. İnanın o kadar acayip oluyorsunuz ki. Her şey yapabilirsiniz biliyor musunuz? Her şeyden evvel gökyüzünü çok güzel izliyorsunuz tabii. Gökyüzü çok güzel oluyor. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Bu kadar iş yaparken, bu kadar saati buna ayırırken kafamda 1000 tane şey dolaşıyor. Şiirleri kafamda tasarlıyorum. Mesela pandemiye kadar hep ders veriyordum. Ben o işleri yaparken kafamdan öğrencilere ne anlatacağımı planlıyordum bile. Bana şu soruyu sorsalar ne cevap vereceğim? İşte şunu da şunu yan yana getiririm. Ondan sonra şu okumanın yanına şunu koyarım. Ben onların hepsini kafamda yapıyorum zaten. Şiir yazmaya çalışıyorum. Yani elimde olmadan heyecanla bir başlı. Yani öyle çok da dehalar gibi esin geliyor yani. Diyorlar ya esin geliyor. Yani ben de öyle diyeyim. Bir o da benim lüksüm olsun diyelim hani. Ne olsun ben de ölümlü bir insanım. Böyle bir şey ne denir? Böbürleneyim biraz ben de hani. Öyle bir esin geldiğinde oturup yazıyorum. Öğrenciler de derdi. Hocam niye bir kitap yazmıyorsunuz? Ya, niye yazayım ki dedim. Yani ben başkasının sözünü anlatıyorum. Bana ait bir söz yok ki. Kağıt israfı olacak. Ağaçlar kesilecek. Bir gün ama öyle ben Foucault'u anlatıyorum ama ben Foucault uzmanı değilim. Ferda Keskin'in yanında bana söz mü gelir yani ya da Ali Akay'ın yanında Döloz'u ben ilave ne söyleyeceğim hani. Ben sadece derslerde öğrencilerimle paylaşıyorum. Bunları yan yana getirmeye çalışıyorum. Onlarla kendi düşündüklerimi, kendi okumalarımı paylaşıyorum. Hani bunları yazıya dökeyim ne yapayım ki yani bunlar zaten yazılmış şeyler. Benden daha da iyi yazmış bu insanlar bunu. Hani o yüzden hani kağıt israfına biraz karşı oldum her zaman için. Hani bir gün belki bir öykü kitabı yazarsam. O zaman o benim öyküm olursa yazarım. Evet, kadın özellikle iş güç sahibi olmayan, evde yalnız yaşayanlar oluyor. Çok kötü bir şey, kızacaksınız bana ama böyle çok fazla var. Çünkü ben hayvanlarla var olmak istemiyorum. Hayır, ben Zeliha Burte'yim. Onlar da onlar. Ben sadece sorumluluk duygusuyla yaptığım bir şey bu. O kadar hayvana bakan Zeliha Burtek değilim ben. Ben Zeliha Burte'yim. Saçım da beyaz olduğu için boyamıyorum inatla. Hem böyle bir sürekli sokaklardasınız, bir şey taşıyorsunuz. Bazen üstümüz kiş benim, bazen üstümün kirli olduğu oluyor. Çünkü zor geliyor değiştirmek. Yani o kadar olacak bence yani. İnsanız yani, insan halleri. Değil mi? Ondan sonra evet böyle bir şey var. Bir deli olma hali. İşte ama çok ilginç bir şey. Deli kavramını biliyoruz. Deli çok kıymetli bir kavramdır. Herkes deliremez. Onu söyleyeyim. Delilik çok zor bir şey. Bu ülke deliliği de tüketiyor. Evet, delilik başka bir şey. Yani o Foucault'un yazdığı delilik başka bir şey. Onu da tükettiler. Yani deliye dokunulmaz. Değil mi? Ama nedense bu kadınlara, yemek dağıtanlara sürekli dokunuyorlar, sürekli laf atıyorlar, sürekli sataşıyorlar, sürekli zabıtaya şikayet ediyorlar. Hani deliye dokunulmazdı? Ben deli olamam. Delilik başka bir şey. Nietzsche deliydi. Ama ben Nietzsche olamam. İsterdim. Kaç defa derslerimde de söyledim. Delirmek gibi bir lüksüm yok. Onu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Aynen bu. Benim şeyim bu. Delirmek gibi bir lüksüm yok. Çünkü ben bir sürü canla yoluma devam ediyorum. Onlarla kurduğum bir yol var. O yolda onları ben dahil ettim kendime. Onlar bana dahil olmadılar. Onları bana bağımlı kıldım. Evet, bunu itiraf etmemiz lazım hepimizin. Onlar bana bağlı değillerdi. Ben onlara bana bağımlı kıldım. O yüzden benim delirmeye hakkım yok. Bence yaşam felsefesi çok önemli. Ve iyi niyet. Her zaman söylerim iyi niyet. Ama bu dinsel anlamdaki yani o biraz Kant'ın, Spinoza'nın yan yana gelmesinden çıkan bir iyi niyetten bahsediyorum. İnanın ki bu olursa her şey yolunda gidecek. Çünkü bütün her şey iş bölümü. Ben Tanrı değilim. Bu kadar şeyi kendi başıma yapmıyorum. Bu kadar şeyi beni evime bırakan taksiciyle yapıyorum. Bu kadar şeyi bana kemikleri ayıran Sami Usta ile yapıyorum. Mesela buradaki adamı tanıdığım için burada oturduk. Bu da bir iş bölümü. İyi niyet böyle bir şey işte. İnanın ki bir olursa çok farklı olacak her şey. Ama olmuyor. Olmayacak da. Böyle. Maması var tamam, onu o kadar yarım. Bu kadar. Bu bölge bu kadar. Yani oraya da yaptık. Metro şantiyesi var ama oraya gitmeyelim. Gidelim mi?
Pınar Öğünç'ün hazırladığı Sen Ben O bir Podbi medya yapımı.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.